Ayrım 7.
Sayfa 57. Şimdi senin bu değişmeni, şu masalda geçen Zühre Yıldızı'na çevrilen kadının değişmesiyle bir mukayese et de gör ki kendini çok değersiz bir şeyle değiştirmişsin. Hırs atını yıldızlara doğru sürmüşsün. Onlara dair bilgiler elde ediyor, mesafeler ölçüyor, yeni yeni yıldızlar keşfediyorsun da kendini keşfedemiyorsun. Meleklerin secde ettikleri Adem'i tanımıyorsun. Ey hayırsız evlat, sen Adem'in torunu olduğun halde ne zamana kadar bu alçaklığı bir yücelik, bu soysuzluğu bir şeref sayacaksın? Ne zamana kadar bütün dünyayı zapt edeceğim, bütün dünyayı kendimle dolduracağım diye avunup duracaksın? Dünyayı kendimle dolduracağım demek, dünyayı kendi yaptıklarımla, kendi icat ettiğim eserlerle dolduracağım demektir. Şunu iyi biliniz ki ilahi kudret karşısında bütün mahlukat iğne önündeki gergef gibi acizdir. İlahi kudret gergefe bazen şeytan resmi işler, bazen insan, bazen sevinç, bazen de gam nakşeder. Gergefin eli yoktur ki elini oynatsın da engel olsun, istemediğini yaptırmasın. Dili yoktur ki yapılandan şikayet etsin, bir an için olsun, zararından yahut kârından bahsetsin. Sen bu beytin tefsirini Kur'an-ı Kerim'den oku. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e attığın zaman sen atmadın diye buyurdu. Enfal suresinin 17. ayetine işaret var. Gerçi görünüşte ok atan biziz. Fakat gerçekte ok atış bizden değildir. Aslında biz yayız. Yayı çekip oku atan Allah'tır. Yanlış anlaşılmasın. Bu söylenilen sözler cibir değildir. Allah'ın Cebbar isminin tecellisidir. Cebbar isminin anılması da Hakk'a yalvarmak, yakarmak ve niyaz içindir. 600 bin yıllık bir zahit şeytanın ağzını bir buzağı ağzı gibi bağladı. Böylece onun din bilgisi sütünü emmesine, o yüce ve sağlam köşkün etrafında dönüp dolaşmasına engel oldu. Sağlam köşk, ilahi sevgi ve ledun ilminin sembolüdür. Ledun ilminden, o yüce ilimden süt emmesinler, nasip almasınlar diye yalnız zahire itibar eden duygu ehlinin bilgileri kendilerine ağız bağı olmuştur. Şu bir damlacık gönüle öyle bir inci düştü ki Allah o inciyi denizlere de göklere de vermedi. O incinin bilgini ve adalet sahibi olmak birer manevi vasıftır. Onları bir yerde bulamazsın. Onlar önde, artta da değildir. Onlar ötelerde, mekansızlık aleminde parıldarlar. Oradan ten alemine düşerler. Can güneşi gökyüzüne sığmaz ki. Şeyh Galip Hazretleri, bir şulesi var ki Şemican'ın, fanusuna sığmaz Asuman'ın dediği zaman acaba Mevlana'nın bu beytinden mi ilham aldı? Bu bilgi, bu hüner yüzündendir ki denizlerde, dağlarda, ovalarda bulunan bütün yaratıklar insana karşı aciz kaldılar, çaresiz hale düştüler. Kaplan da, arslan da, insan da fare gibi korkar. Timsah da onun yüzünden coşmuş köpürmüştür denizde. İnsandan bunların ikisinin de ödü patlamıştır. Yine insan korkusundandır ki cinler, periler sahillere sığınmışlar, her biri bir gizli yere saklanmışlardır. Bu yüzden insanoğlunun gizli düşmanı çoktur. Durumu anlayarak çekingen ve ihtiyatla hareket eden kişi akıllı kişidir. Allah'ın bizim nazarımızdan gizli tuttuğu nice çirkin, güzel mahlukatı vardır ki onlar her an gönül kapısını çalar dururlar. Şehvet duyguları, şeytani vesveseler, nefsani hatıralar, kin, nefret, kıskançlık zaman zaman gönül kapısını çalarlar. İçeri girmek isterler. Bazen de ilahi ilhamlar, rahmani duygular bizi manen uyandırmak için gönül kapımıza gelirler. İbni Mesud razıallahu anh şu anlamda bir hadis rivayet edilmiştir. Gerek şeytan ve gerekse melek tarafından insana bir fikir, bir ilham gelir. Bu sebeple kendi gönlümüzde hayra dair bir teşvik bulursak, bunun melekten geldiğini bilmeli, elhamdülillah demeli, şerre dair bir fikir, bir duygu gelirse, bu duygunun şeytandan geldiğini anlayarak elimizi çekmeli ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınmalıyız. Kaşani Hazretleri de Tayyiye şerhinde şunları yazıyor. Aklı meat, meleki mukarreb, bunlar bizi Allah'a davet eder. Kalbimize hidayet yolunu açar, ruh ufkumuzu genişletir. Aklı meaş ise bizi dünya işlerine doğru çeker götürür. Bize Allah'ı unutturur. Ceddimizin yani Hazreti Adem'in cennetten kovulmasına sebep olan şeytan, bu dünyada da bizim peşimizi bırakmaz. Bizi nefsani arzuların meyvelerini yemeye teşvik eder de, iç rahatlığından, huzur cennetinden uzaklaştırır. Yıkanmak için dereye girersen, su içindeki dikenin sana zararı dokunur. Her ne kadar diken aşağılarda suyun dibinde gizlenmiştir, görünmemektedir. Ama batınca suda diken olduğunu anlarsın. İçimize doğan, bizi rahatsız eden şeytani düşünceler, hayaller, vesveseler, kalbimize batan görünmez dikenlerdir. Bu dikenler bir kişiden değil, binlerce kişiden gelip kalbimize batmaktadır. Sabret, hislerin değişsin, gönül gözün açılsın da onları gör. Gör de müşkillerin hallolsun. O vakit kimlerin sözlerini dinlememiş, kimleri kendine baş edinmiş, yol gösterici sanmışsın, anlarsın. Suret ve mana, kabuk ve öz. Ey şekle, surete tapan, git de manayı elde etmeye çalış. Çünkü mana suretin kanadı gibidir. Manayı ilahi marifet diye tarif etmişlerdir. Suret dış görünüş kabuktur. Mana ruhtur. Allah sizin suretinize ve amellerinize bakmaz. Belki kalplerinize ve niyetlerinize bakar. Hadis-i şerifi öze inmeyi, şekle bağlanıp kalmamayı emretmektedir. Şekle bağlı kalan ibadetin makbul olmadığını haber vermektedir. Mana ehli ile düş kalk da onlardan hem lütuflar, ihsanlar elde et, hem de manevi güç kazan, ilahi muhabbetle genç ve dinç kal. Mana ehli olanlar, ilahi muhabbetle yaşayanlar, kalplerinden dünya hırsını, hasedi, kini, nefreti çıkarıp atanlar, huzur içinde sağlıklı yaşarlar. Çekişmelerden uzak kalırlar. Bu yüzden de fiziki bakımdan dünya ehlinden daha geç çöküntüye maruz kalırlar. Şu ten içinde bulunan ruh, manadan, aşktan habersiz ise, o kın içindeki tahta kılıç gibidir. O tahta kılıç, kınında bulundukça, görünüşte kıymetli, işe yarar sanılır. Dışarı çıkınca ancak yanmaya yarar. Tahta kılıçla sakın savaşa gitme. Önce onu bir gözden geçir. Onun ne olduğunu anla ki işin ağlayıp inlemeye varmasın. Eğer o tahtadan ise git başka bir kılıç ara. Eğer elmastan ise sevinerek oynayarak ileri atıl. Başka bir kılıç aramak sembolik bir mana taşımaktadır. Kılıç ruhun sembolü olduğuna göre ruh nasıl değiştirilir? Nerede bulunur? Elmas kılıç velilerin silah deposundadır. Onların sohbeti ve himmetiyle tahtadan olan kılıç elmas gibi keskin olabilir. Elmas kılıç velilerin silahlığındadır. Onları görmek size kimyadır, manevi güçtür. Bütün bilgi sahiplerinin, ariflerin hepsi de alemlere rahmet olan gerçek bir bilgin vardır demişlerdir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'i hatırlatıyor. Enbiya 107. Nar alacak isen, gülen çatlamış nar al ki, o gülüş sana içindeki danelerden haber versin. Arif'in gülüşü ne mübarek gülüştür ki, o gülüş can kutusundaki inci gibi ağızdan gönlü gösterir. Mukallidin sahte şeyhin gülüşü, lalenin gülüşü gibi uğursuzdur. Ağzını açınca içinin siyahlığı görünür. Gülenler bağı bahçeyi de güldürür. Ariflerin sohbeti seni de arifler arasına katar. Sen kaskatı bir taş veya mermer parçası olsan, bir gönül sahibine erişebilirsen cevher olursun. Temiz erlerin sevgisini gönlüne yerleştir. Ariflerin muhabbetinden başka bir şeye gönül verme. Ümitsizlik tarafına gitme, ümit kapıları vardır. Karanlıklar semtine varma, güneşler parlamaktadır. Gönül seni gönül ehlinin, ariflerin mahallesine doğru çeker, ten ise seni su ve çamur hapsine koymak ister. Aklını başına al da bir gönül arkadaşının sohbetiyle gönlüne gıda ver. Git ikbali, manevi gücü bir ermişten, bir ikbal sahibinden iste. Ey surete, şekle tapan kişi, ne zamana kadar surete tapıp duracaksın? Senin manasız canın suretten kurtulmadı gitti. Eğer insan şekli ile sureti ile insan olsaydı, Hazreti Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile Ebu Cehil bir olurdu. Aralarında fark olmazdı. Duvara yapılan adam resmi de adama benzer. Dikkatle bakarsan görürsün ki onun hiçbir eksiği yoktur. O parlak resimde can yoktur. Sen git de o az bulunur inciyi ara. Bu bölümün 1. 710 numaralı beytini şerh ederken Sarı Abdullah Efendi merhum Farsça bir nazım koymuş. Nazımının kim olduğunu bildirmediği bu güzel şiirden bir iki beyti tercüme ederek sayın okuyucularıma armağan ediyorum. Ey hak talibi, surete, şekle, görünüşe bağlanma. Kendini bulmaya, benlikten kurtulmaya çalış. Dışa bakma, öze bak. Suretten kurtulur, manaya varırsan. Hakkı bulmuş gibi olursun. Suret, nişansız, işsiz olan gerçek varlığa perde olmuştur. Bu perde bir puttur. Sen onu kaldır at. Sen şekle, benliğe kapılarak iblisin yolunda değil, ariflerin yolunda yürü. Bu yolda benliksiz, hilesiz ol. Çünkü senin yaratılışında kafir nefs de vardır. O gittiğin yolda seninle beraberdir. Mesnevi Şerhi Sarı Abdullah Efendi Cilt 1 sayfa 455. Bir Yahudi padişahın kucağında çocuğu bulunan bir anneyi getirtip çocuğunu ateşe attırması, çocuğun ateş içinde dile gelerek halkı ateşe atılmaya teşvik etmesi. Yahudi padişahı kucağında çocuğu bulunan bir kadını putun önüne getirtti. Ateş alev alev yanıyordu. Çocuğu anasının kucağından aldı, ateşin içine attı. Kadın korkusundan, imandan çıkacak gibi oldu. Puta secde etmek istedi. Tam bu sırada çocuk ateşin içinden "Anne, ben ölmedim" diye seslendi. "Sen de buraya gel anneciğim. Gerçi ben görünüşte ateş içindeyim ama burada iyiyim, hoşum." Bu ateş hakikati örten, göstermeyen bir göz bağıdır. Aslında bu ateş mana yakasından başını çıkaran bir rahmettir, bir lütuftur. Anne, korkma, ateşe atıl, ateşe gir de Hakk'ın iyiliğini, ihsanını gör. Has kullarının zevk ve safasını seyret. Su gibi görünen fakat aslında yakıcı bir ateş alemi olan şu dünyadan çık da ateşe benzeyen, ateş gibi görünen suya dal. Anne, korkma, ateşe gir de ateş içinde yaseminler, güller, serviler bulunan Hazreti İbrahim'in sırlarını gör. Ben de senden doğmayı ölüm sanmıştım. Senden ayrılacağım diye pek çok korkmuşum. Fakat doğunca pis, daracık bir zindandan kurtuldum. Günün ışığına çıktım. Havası hoş, rengi güzel bir dünyaya geldim. Şimdi de şu ateş içinde rahatı, huzuru bulunca dünyayı bir ana rahmi gibi yaşanılmaz bir yer olarak görmekteyim. Bu ateşin içinde öyle bir alem gördüm ki her zerresinde İsa nefesi var. Her zerresi bir ölü diriltebilir. Ateş içinde gördüğüm dünya şekil, suret itibariyle yok. Fakat kendisi ve hakikati var. Halbuki içinde bulunduğumuz var gibi görünen dünyanın şekli ise sebatsız, bir kararda durmaz. Anne, annelik hakkı için gel. Ateşe gir de bu ateşte ateşlik, yakıcılık olmadığını gör. Anne gel, ateşe gir. Devlet, saadet geldi. Gel ateşe gir de devleti, saadeti elden kaçırma. Ben sana acıyorum da o yüzden seni ateşe çağırıyorum. Yoksa neşemden seni düşünmeye vaktim yok. Anne gir ateşe, başkalarını da çağır. Çünkü Allah ateş içinde nimet sofrası kurmuştur. Ey Müslümanlar, hepiniz gelin ateşe girin. İman zevkinden başka her şey azaptan ibarettir. Mesnevi 1, 783-801. Bediüzzaman Firuzanfer'in eserinde yazıldığına göre daha evvel geçen taassup yüzünden Hristiyanları yok etmek isteyen bir Yahudi padişahın soyundan gelen başka bir Yahudi padişahı da İsa dinini ve ona bağlı olanları yok etmek ister. Bir ateş yaktırır. Yanı başına da bir put diktirir. Herkesi bu puta secde etmeye çağırır. Secde edene dokunmaz, secde etmeyeni ateşe attırır. Derken bir kadını da alev alev yanmakta olan ateşin başına getirirler ve çocuğunu alıp ateşe atarlar. Kadın can korkusu ile imanından dönecek iken çocuk ateş içinden bağırmaya başlar. Korkmayın, ateş yakmıyor, gelin ateşe girin, burası çok hoş diye onları ateşe çağırır. Halk bu mucizeyi görünce kendilerini ateşe atarlar. Ateş onları yakmaz. Padişah kızar, ateşe çıkışır, onu kınamaya başlar. Ateş de dile gelerek Yahudi padişahına cevap verir. Der ki, ben bir emir kuluyum. Allah emretmedikçe kimseyi yakmam. Derken ateş alevlerini artırır, etrafa yayılır. O zalim padişahı da, ona uyanları da yakar, kül eder. Mesnevi Mehazları, Firuzanfer. Hazreti Mevlana'nın bu hikayeyi alarak bu hikayeden ne hakikatler çıkardığı, görünen dünya ile görünmeyen dünyanın, suret ile sıfatın nasıl karşılaştırıldığı görülmektedir. Böylece Hazreti Mevlana anlatmak istediği konuları açıklamak için nereden olursa olsun misaller alarak, hikayelerle o konuları cazip şekle sokarak hak aşıklarına sunmaktadır. Hikayede anlatılan zalim Yahudi padişahının Zü-Nufas adında biri olduğunu yazanlar da var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek adını alay ederek anan kimsenin ağzının çarpık kalması. Birisi Peygamber Efendimizin mübarek adını alay ile ağzına eğerek söyledi de bu yüzden o kötü niyetli kişinin ağzı çarpıldı ve öyle kaldı. Bu şaşkın adamın adı sonradan Emevi halifesi olan Mervan'ın babası ve Peygamber Efendimizin de komşusu Hakem İbn Ebili As idi. Sonra yaptığından utandı, pişman oldu da ey ilahi bilgilere, ledün ilminin lütuflarına mazhar olan Muhammed, beni affet diye yalvardı. Ben bilgisizliğim yüzünden seninle alay ettim. Halbuki asıl alay edilecek kişi benmişim. Allah birisinin perdesini yırtmak, ayıbını ortaya dökmek isterse, onun gönlüne temiz kişileri kınama isteği verir. Mesnevi Şerif'in 5. cildinin 15 numaralı beytinin manası aynen şöyle. Dünyamızı aydınlatan güneşi çekiştirmek, onda kusur aramak, benim iki gözüm de kördür, karanlıktır, çirpildir diye kendini çekiştirmek, kendini kötülemektir. Allah bir kimsenin de ayıbını örtmek isterse, o kişi nefs yüzünden kirlenmiş, günahlara, ayıplara bulanmış insanların bile ayıplarını görmez, söylemez olur. Allah bize yardım etmek dilerse, gönlümüze yalvarma, ağlayıp inleme isteği verir. Allah aşkıyla ağlayan göz ne mutlu gözdür. Allah aşkıyla tutuşup yanan gönül ne mübarek bir gönüldür. Her ağlamanın sonu gülmektir. Bu sebepledir ki her hadisenin sonunu gören kişi mutlu ve kutlu bir kuldur. Nerede akarsu varsa orada yeşillik vardır. Nerede gözyaşı dökülürse oraya rahmet gelir, merhamet olur. bostan dolabı gibi inleyerek gözlerinden yaşlar saç da can bağında yeşillikler bitsin. Gözyaşı istiyorsan gözü yaşlı olanlara acı. Acınmak, merhamete kavuşmak arzu ediyorsan zayıflara, zavallılara merhamet et. Çalış gamginleri şad etmeye şad olmak istersen, sevindir kalbi nası gamdan azad olmak istersen. Sebep iplerini feleğin çektiğini sanma. Kederlendinse, kalbinde gam hissettinse, tevbe istiğfar et. Allah'tan bağışlanmanı dile. Çünkü gam Allah'ın izniyle gelir, yaptığı işi Allah'ın emriyle yapar. Allah dilerse gamın ta kendisi neşe olur. Ayak bağının ta kendisi de azatlık kesilir, hürlüğe sebep olur. Sana gam elçisi gelince onu tanıdık aziz bir dost gibi kucakla, bağrına bas. Şunu iyi bil ki dünyada gamdan daha mübarek, daha kutlu bir şey olamaz. Onun karşılığı sonsuzdur. Divan-ı Kibir, Nu 2679. Her şeyin aslı sayılan dört unsur, hava, toprak, ateş, su. Bunlar birer emir kuludur. Bunlar bana karşı, sana karşı ölüdür. Fakat hakla diridirler. İsra suresinin 44. ayetinde olduğu gibi, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde göklerde ve yerlerde bulunan her şeyin Allah'ı tesbih ettiği bildirilmektedir. Tesbih için bütün varlıkların diri olması gerekir. Bugünün müsbet ilmi de her maddenin atomunun bir çekirdek etrafında hızla döndüğünü ortaya koymuştur. Canlı olmayan nasıl dönebilir? Mevlevi evradında bulunan şu cümleleri dikkatle okursak bu beyitlerin ifade buyurduğu hakikat daha iyi anlaşılır. Allah'ım, gecenin karanlığı, gündüzün aydınlığı, güneşin ışıkları, ayın nuru, suların şırıltıları, ağaçların hışırtısı, gökteki yıldızlar, yeryüzünde topraklar, dağların kayaları, çöllerdeki kumlar, denizlerin dalgaları, denizlerde ve karalarda yaşayan bütün hayvanlar, bütün varlıklar, hepsi seni tesbih etmektedirler. Ateş, Hakk'ın huzurunda daima ayakta emir beklemektedir. Aşık gibi gece gündüz alevleriyle kıvranıp durmaktadır. Çakmak taşını demire vurduğun zaman çıkan kıvılcım senin vuruşunla değil Allah'ın emriyle dışarıya ayak basmaktadır. Ey Allah'ın iyi kulu, taş ile demir kıvılcımın doğmasına, meydana gelmesine sebeptir ama sen daha yukarısına, bunun da üstünde olan sebebe bak. Hazreti Mevlana Divan-ı Kebir'de de bu konuya çok temas eder. Mesela 6. cildin 1751 numaralı beytinde aynen şöyle buyurur. Sebepleri meydana getireni bulurum ümidiyle ben sebepler kervanlarının yollarını kesmedeyim. Çünkü Allah bu sebebi başka bir sebepten meydana getirmiştir. Hakiki bir sebep olmadıkça zahiri bir sebep